Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.
Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var biliyorsunuz. Buradan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün stüdyoda yalnız değilim, çok değerli bir konuğum var. İstanbul Üniversitesi Botanik Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Mehmet Bona. Hoş geldiniz Mehmet Bey, nasılsınız?
Hoş bulduk, merhabalar, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
İyiyim, çok teşekkürler, çok teşekkürler gelip vakit ayırdığınız için. Ama aslında bugün sizinle yeni çıkan çevirisini yaptığınız kitapla ilgili konuşacağız. Harika bir kitap, ben gelip sizin anlatmanızı istedim. Darwin'in En Güzel Bitkileri, Ginkgo Bilim yayınlarından çıkmış. Elinize sağlık. Ben bir solukta okudum. Yazarken Thompson çok akıcı bir dille yazmış. Siz de aynı akıcılıkla çevirmişsiniz.
Teşekkür ediyorum. Gerçekten Ken Thompson hem bir botanikçi olması hem de bir bilim insanı olması sebebiyle zannediyorum. Bir de Darwin'e özel bir ilgisi var. Okuduğunuz zaman da anlayacaksınız. Gerçekten hem akıcı, yani bölümler içerisinde de kitabın bütünü içerisinde de bir akıcılık sağlamış. Konuyu nasıl anlatacağını, hangi seviyede vermesi gerektiğini çok güzel örneklerle, zaman zaman Darwin'den değil kendi şahsi tecrübelerinden de ekleyerek gerçekten akıcı ve bitkileri de Darwin'de hem ilgi hem sevgi uyandıracak şekilde anlattığı bir kitap
aslında
olmuş.
Aslında Darwin müthiş bir insan. Yani ilham verici bir deha gerçekten. O bitkileri olan hayranlığı da görüyoruz kitabı okurken. Şimdi ben zaman zaman Botanitopya'da bitkilerin hikayesini anlatırken zaten yolum kesişiyor Darwin'le. Özellikle Joseph Hooker'la olan yazışmaları. Onunla işte bitkiliği nasıl gözlem yaptığını, nasıl merak ettiğini, şimdi kendi bilgisiyle yetinmiyor. Bunu Hooker'a da soruyor. O aralındaki mektuplaşma aslında bize onun nasıl çalıştığına dair çok fikir veriyor. Ya bu anlamda çok özel. Size şeyi de soracağım. Şimdi bu arada Ken Thompson da aslında bahçecilik bilimine meraklı bir bitki bilimci değil mi? Yazar, onu da söylemek evet, evet. Lazım. Bahçecilik, biyoçeşitlilik ve istilacı türlere ilişkin çok sayıda kitabında yazarı. Darwin aslında bir botanikçi değil temelde. Ama onu diğer bitki bilimcilerden daha öne çıkaran şey de olasılıkla yani Hooker'la olan iletişimi, bahçecilerle olan iletişimi ve her şeye sıfır noktasından bakması olsa gerektiği düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
Ya tabii ki ona yani şey gibi çok kullanılan bir metafordur ya, işte balık okyanusta yüzer ama okyanusu bilmez gibi. Bazen biz de öyle kaybolabiliyoruz bazı şeylerin içerisinde. Dolayısıyla bir şeye dışarıdan bakmanın ciddi bir avantajı olabiliyor. Tabii bu kimin baktığına bağlı olarak biraz değişebilir. Ama yani Darwin'e esas avantaj sağlayan şey çalışma metodu. Yani kitap zaten, ben öyle ifade ediyorum, iki ayrı koldan gidiyor. Bir, bize gösterdiği, yani Darwin'in en güzel bitkileri. Darwin'in bizim çok aşina olmadığımız o bitkilerle çalışması, bitkilere olan hayranlığı ve buradan doğal seçilimle evrim meselesine kanıt toplama, onun nasıl işlediğine dair bir takım bulgular toplama isteği.
Evet, doğal seçilimde bitkilerden ilham almış aslında.
Evet, ama bir taraftan da Darwin'in çalışma metodunu anlatıyor. Yani gerçek bir bilim insanı, bir dahi nasıl çalışır, sürekli onu veriyor. Bazen açık açık, giriş bölümünde olduğu gibi, bazen de alttan alta bunu sürekli anlatıyor.
Bu aslında herkes için çok motive edici bir şey değil mi? Yani o şey, merak duygusu nedir, onun peşinden insan nasıl düşer? Herkes bence bu anlamda okuyabilir. Üstelik çok akademik terimler de kullanmamış yazar. Bu anlamda çok avantaj. Yani herkesin kolaylıkla anlayabileceği türden bir ifadeler var içinde de.
Evet, yani kitabı yazarken ben çok takdir ettim. Yani hakikaten bir miktarda Ken Thompson'a hayranlık duymadım desem yalan olur. Çünkü ciddi anlamda hiçbir botanik bilginizin olmadığını, hatta bilimle bile çok iç içe olmadığınızı varsayarak söylüyorum. Bu kitapta anlayamayacağınız hiçbir şey yok. İlginizi çekmeyecek hiçbir bölüm yok. Yani sadece okumaya bir miktar merakınız varsa bile bu kitabı bir solukta okursunuz. Ama kitabı okuduktan sonra büyük ihtimalle hem bitkilere hem de bilim dünyasına bir hayranlığınız, ilginiz uyanacaktır diye tahmin ediyorum.
Aslında sizin de uzmanlık alanınız bitki sistematiği değil mi?
Evet.
Sizi de farklı bir gözle, hem akademisyen olarak da farklı bir gözle bakmışsınızdır diye düşünüyorum. Hem çevirmen olarak akademisyen olmanızın getirdiği avantajlar da var tabii ki. Öte yandan bu kitap size bu anlamda da bir şey katmış mıdır?
Hiç şüphe yok ki çok ciddi şeyler kazandım. Önce o kısmıyla başlayayım. Bir kere botanikçiyim, sistematik çalışıyorum ama bu kitabı çevirirken kendim daha önce bilmediği pek çok enteresan bilgi edindim. İkincisi, merak meselesi aslında bilimin temeli. Dolayısıyla Darwin yaptığı bütün çalışmalar bunun üstüne kuruluyor. Bir şeyi ispatlamak, bir şeyi göstermek için yapmıyor aslında çalışmasını. Bir şeyi merak ediyor. Dolayısıyla ama o merak onda bir tutkuya dönüştüğü için, hiç yorulmaksızın o alanda kesintisiz çalışabildiği için ve bir şeyi bitirmeden bırakmadığı
evet,
için.
Evet, o inat değil mi?
Evet, uzun soluklu çalışmalarının çok güzel eserleri ortaya çıkıyor. Ben okulda birkaç farklı ders veriyorum. Bizde dönemlik dersler, her iki dönem ayrı ayrı olmak üzere. Ve şu an kitabın içerisinden bazen açık açık, bazen üstü örtülü pek çok örnek ve yaklaşım alıp kullanıyorum. O anlamda bir hoca olarak da çok faydasını gördüm. Bir botanikçi olarak gördüm. Bir bilim insanı olarak çok çok gördüm. Dolayısıyla kitabın okuyucusu hangi seviyede olursa olsun, ister bir bilim insanı olsun, ister bir öğrenci, ister sadece bitkileri merak eden ya da okumayı seven birisi olsun, bunların her birinde çok ciddi şeyler kazanacaktır diye tahmin ediyorum.
Harika. Şimdi Darwin'in en sevdiği bitkilerdir diyoruz. Biraz onlarla ilgili fikir verelim, hangi bitkilerden söz etmiş. Mesela tırmanıcı bitkiler var. En sevdiği çuha çiçeklerinin tozlaşması üzerine epeyce bir çalışmış. Mesela Venüs sinek kapanına hayran. Yani onun avını yakalama sistematiği üzerine değil mi? Çok fikir var. Nedir diğer bitkiler? Mesela Nepenthes, o da ilginç. Ben de bir programda anlatmıştım Nepenthes'i. Su ibriği, ibrik otları ya da diğer adıyla. Aslında su ibriğini anlattığı dönem tam da Viktoryen dönem ve üstelik insan yiyen ağaç hikayelerinin, maceracı gezginlerin hikayeleriyle dolu bir dönem. Yani o dönemde böyle bir şey anlatması, çalışması, bunun üzerine bilimsel çıkarımlarda bulunması yine ilginç değil mi? Ne kadar zamanın ötesinde olduğunu da gösteriyor.
Evet, tarih enteresan bir şekilde bazı şeyleri hep aynı şekilde önümüze koyuyor herhalde. O dönemde bazı şeylerin magazinel boyutları hem popüler hem de bilimsel boyutlarını aşabiliyor. O anlamda etçil bitkiler, kaba tabiriyle söylersek, çok merak uyandıran bir şey. Dolayısıyla Darwin'in de bu konuyla çalışıyor olması aslında çok ilginç değil. Yani çok popüler, yani herkes neredeyse o dönem bununla ilgileniyor. Büyük ihtimal kitapta şimdi biz etçil bitkiler var, böcek kapanlar var deyince ekstra bir merak uyandıracak bir konudur.
Evet, çok merak uyandıran bir konu gerçekten.
Ama o meseleye de yine kendi tarzıyla yaklaşıyor. Yani işin efendim insan yiyorlar mı, fare yiyorlar mı vesairesinin haricinde
nasıl çalışıyor diye
evet,
bakıyor.
Evet, bu nasıl gelişmiş olabilir? Çünkü kitapta da söylediği gibi böyle bir özellik kazanabilmek çok ciddi bir enerji kaybı demek bitki için. Çok ciddi bir zaman kaybı demek o diğer bitkilerle olan mücadelesi içerisinde. Dolayısıyla bundan çok ciddi bir kazanım elde ediyor olması gerekir. Bu durumda iki şeyi merak ediyor. Bir, bu ilk nasıl başladı ve gelişti? İki, gerçekten bu harcanan efor, bu harcanan enerji buna değer mi? Bu soruların cevabını bulmaya çalışıyor ve kitabın için çok enteresan başka örnekler de var. Yani ben o kısmını da çok önemsiyorum. İşte hep böceklerin yakalanması ve yenmesi kısmı tabii ki çok ilgi çekiyor. Ama mesela bitkilerin başka böceklerle ortaklaşarak bunu yaptığı örnekler var. Bazı hayvanlarla onları yemek, öldürmek, sindirmek yerine beraber yaşamayı da tercih edebiliyorlar. Ya da başka böcekleri yakalamak için başka böceklerden faydalanabiliyorlar. Çok o anlamda ilginç örnekleri de var kitabın içerisinde.
De enteresan. Şimdi o kitapta onu da okudum. gerçekten zamanın ötesinde olduğunu gösteren bir kısım yine. Tırmanıcı bitkilerle ilgili çalışması o kadar zamanın ötesindeki günceleme ihtiyacı duyulmuyor diye yazmış hakikaten. Hala en temel kaynaklardan birisi.
Evet.
Onunla ilgili keşfettikleri.
Yani Darwin kitapta da belirtiliyor. Ben de bir kere daha söylemeyi uygun buluyorum ama evrim teorisi tabii ki çok muazzam bir iş. Türlerin kökeni çok muazzam bir eser ve onun devamı. Ama bu olmasaydı bile sadece Darwin'in bu kitapta da bahsedilen bazı çalışmaları onu çok önemli bir bilim insanı yapardı. Bugün biz hiç evrim teorisi olmasa bile Darwin üzerine, bu kitaplar üzerine bir program yapıyor olabilirdik. Tabii ki evrim teorisi bu kitapların da değerini çok arttıran, çok merkezinde duran bir şey. Ama o olmasaydı bile bir botanikçi olarak çok muazzam işler yapmış durumda. Ve enteresandır, bunların büyük çoğunluğu, yani tamamına yakını çok kompleks olmayan deneyler ve gözlemler
üzerinde.
Evet, bir
de o zaman teknolojisine göre yapıyor deneyleri de. Ve ona rağmen hakikaten bugün bile günceleme gerek duyulmayan sonuçlara varabiliyor. Bu da hakikaten çok ilginç. Bugün bazı tahminlerde bulunuyor ve sonradan yıllar sonra yeni teknoloji aletleriyle bu kanıtlanabiliyor.
Evet, orada iki şey var. Çünkü neticede çalıştığı bazı konularla ilgili o zaman da bir takım tahminler var. Ama şunu yapmıyor Darwin. Bu tahmin genel olarak kabul gördüğü için bunu kabul etmek gibi bir şey yok. Eğer bu tahmin doğruysa bir deneyle test edelim diyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Öyle olmadığını gördüğü zaman nasıl olabileceğine kafa yoruyor. Kendince bir fikir ediniyor. Dolayısıyla bununla ilgili de bir test, bir deneye gidiyor. Bakalım ben doğru biliyor muyum? Acaba tahminim doğru mu? Bunu test etmeye başlıyor. Ve bu konuda yani itiraf etmem lazım, çok sabırlı. Yani hakikaten çok sabırlı, çok titiz. Ben de yani özellikle doktora aşamasında doktora yapanlar falan bilirler. Gerçekten çok yorgun düşersiniz. Aynı şeyleri çok tekrar edersiniz vesaire ama O sabır başka bir türlü sabır.
İşte bilim insanında böyle bir sabıra sahip olması gerekiyor galiba. Bolca zamana, Victor Enderim'de olduğu gibi ve sabıra ihtiyacı var, meraka ihtiyacı var.
Evet, yani her şeyin başı merak. Yani bir işi yaparken maalesef günümüzde biz onu çok yapamıyoruz. Koşullar bizi biraz başka şeylere zorluyor. İşte yayın yapmaya zorluyor, ders vermeye zorluyor,
tabii,
maddi
koşulları,
bir takım şeylere zorluyor ama esas motivasyonun kendimize de bir bilim insanı olarak söylüyorum, bu konuya merak eden insanlar olarak da söylüyoruz. Ben temel motivasyon bu olmalı. Yani nasıl, neden sorusunu cevaplamaya biraz daha odaklanabilsek çok daha muazzam işler yapabilir bilim insanları. Bu biraz da öz eleştiri olsun aslında.
Peki tabii küstü modlarla ilgili çalışması da aslında bugün hep bitki zekası üzerine konuşuyoruz ya, bolca araştırma yapılıyor. Darwin aslında bunun ilk bulgularını ortaya koymuş insan. Yani bitkilerin zeki, yani daha doğrusu çevresini algılayabildiklerine dair ilk çalışmaları yapmış biri. Bu da ilginç.
Evet. Yani
kitapta bundan da söz ediliyor.
Ya o konuda yaptığı deney de mesela çok enteresan.
Özür dilerim, mesela şöyle bir şey var Darwin'in. Bitkilerde hareketin gücünün en sonunda söyledikleri, bugüne kadar söylediği en kâhince sözler olabilir demiş yazar. Onu ben okuyayım sevgili dinleyicilerimize. Harekete katılan diğer parçaları yönlendirme gücü olan kökçüklerin ucu, basit hayvanların beyni gibi davranma yeteneğini sahiptir dersek abartmış olmayız. Beyin vücudun ön ucunda yerleşmiş durumdadır. Duyu organlarından gelen etkileri toplar ve çeşitli hareketleri yönlendirir. Bence müthiş bir şey. Hakikaten kâhince bir tespit diye düşünüyorum.
Evet, çünkü yani o dönem özellikle, bugün hala biraz o kusurumuz var ama biz hep zeka deyince de işte başka hayat formları dediğimiz zaman da kendimiz gibi bir şey arıyoruz. Yani insanla ya da işte insana yakın canlılarla kıyaslıyoruz o bir şeyde zeka aramak için. Dolayısıyla beyin diye bir organ arıyoruz. İşte sinir sistemi diye bir şey arıyoruz. Bunlar olmadığı zaman da zeka olmadığını varsayıyoruz. Ama halbuki dün akşamki bir toplantımız vardı. Yine kitapla alakalı. Orada verdiğim bir örneği vermek istiyorum. Yani bitkiler, hepimiz biliyoruz ki ışığa yönelirler. Gövdeleri. Ama bazı bitkiler, bu kitapta da anlatıldığı üzere, güneşe ulaşabilmek için gölgeden geçmeleri gerekiyor. Çünkü ancak gölge bir alandan oraya ulaşabiliyorlar. Ve bizim gibi görsel bir becerileri yok. Fakat bunu yapıyorlar. Bunu başarıyorlar ve bunun üzerine evrimleşmişler. Dolayısıyla şimdi buna neden zeka diyemiyoruz biz? Çünkü büyük ihtimalle konduramıyoruz. Hı-hı. Hı-hı. Oysa halbuki genel eğiliminin ve bütün fizyolojik yapınızın yatkın olduğu şey güneşe gitmekken... Hı-hı. Sizi güneşe götürecek şeyin gölgeden geçtiğini bilmek çok muazzam bir şey bence.
Evet, bunu mesela Darwin eğer yanlış görmediysem şeyde anlatıyor. Bu yine tırmanıcı bitkilerde iğneler ve kancalar bölümünde anlatıyor. Diyor ki işte bariz bir şekilde kendilerine bir desteği iğneler ve kancalar yardımıyla tutturan karışık tırmanıcıların tırmanıcılar dünyasında zayıf bir ilişkisi olduğunu düşünmüyordu diyor. Ya orada aslında bu bitkilerin sizin bahsettiğiniz şekilde nasıl hareket ettiğini anlatıyor ki o dönemde aslında çok basit bir şey var değil mi? Bitkilerin hareketiyle ilgili işte yer çekimine göre doğru gidiyor. Aşağı ve yukarı hareket ona göre hesaplıyor. Yer çekimi nedeniyle aşağı doğru gidiyor diyor. Ya da işte ışık onu daha çok olgunlaştırdığı için yukarı doğru gidiyor diyor. Yani öyle basit bir düşünceden tamamen aslında bitkilerin stratejik davrandığına dair bir noktaya geliyor.
Evet, yani büyüme meselesiyle ilişkilendiriyorlar hareketi. Genel bakış açısı bu. Fakat tabii hareketin hızını gördüğünüz zaman orada çok enteresan örnekler var. Bitkide hareketin hızıyla alakalı. Bu kadar hızlı bir hareket büyümeyle alakalı olamaz diyor. Çünkü hakikaten büyüme dediğimiz şey göreceli de olsa zaman alan bir şey. Fakat kitapta da göreceğiniz üzere bazı o kadar hızlı hareketler var ki yani bir insana uygulasak o ivmede bir hareketi büyük ihtimalle kemiklerimiz kırılır. Dolayısıyla bu nasıl büyümeyle alakalı olabilir sorusuyla başlayıp her zaman olduğu gibi gene bir takım deneyler ve gözlemlerle kendi teorilerini ortaya koymaya başlıyor.
Şey de ilginç mesela tırmanıcı bitkilerin aslında belli bir büyüklüğe belli oranda büyüklüğe sarılabileceğini söylüyor. Yani çok geniş olduğu zaman o hareketi tekrarlayamadığında öyle bir tespite de varıyor.
Evet, orada mesela yine Darwin özgü çalışma tarzında bir başka örnek görüyoruz. Sabrın ve sürekli deneyin dışında bu alanda ciddi gözlemler yapıyor. Fakat şunun da farkında, kendisi bir doğa bilimcisi. Dolayısıyla botanikle ilgili bilgileri ve gözlemleri pür botanikçi olanlara göre tabii ki daha sınırlı. Dolayısıyla bu durumda kendi gözlemleri üzerinden bir varsayım ve sonuca varmak yerine bu işi en iyi kim bilirse ona sormayı tercih ediyor. Hı-hı. Demin sizin de referans yaptığınız gibi işte Hooker'la hemen evet. yazışıyor. Ya diyor ben böyle bir şey gördüm. Hı-hı. Benim gördüğüm kadarıyla bu belli bir çapı geçemiyorlar. Ama sen hem daha fazla bitki görmüş bir insansın hem de kendisi aynı zamanda Kew Kraliyet Botanik Bahçesi'nin şeyi.
Hem de kaşif
aynı zamanda. Aynı zamanda kaşif. Evet, dolayısıyla sen çok daha fazla şey görmüşsündür. Sizde durum nasıl diye ona soruyor. Son bir karar vermeden önce. O çok önemli bir şey. Çünkü neticede hakikaten fark yaratacak bir şey bulmuşsunuz. Bunu bir başkasına sormasanız bütün şey sizde kalır. Ya da karşı taraftan bunu çürütecek bir şey gelmezse ne kadar güzel. Yani kişisel tatmin anlamında. Ama onun derdi bu değil. Onun derdi gerçekten böyle olup olmadığını öğrenmek. İstisnası varsa bunu öğrenmek. O yüzden de hiç çekinmiyor o tür konularda.
Zaten kendi zamanında botanikle ilgili herkesle iletişim içinde. Yani hem aynı zamanda bir bitki kaşif olan Joseph Hooker'la iletişim içinde. Kaşiflerle yani hatta sipariş veriyor, şey de istiyor, tohum istiyor, işte kurutulmuş örnek istiyor. Bahçecilerle konuşuyor. Birçok insanla aslında iletişim halinde değil mi? Yani kendi gözlemlerini de bir şekilde sağlamasını da yapmaya çalışıyor.
Evet, o konuda yani sadece botanikçilerle değil kiminle hangi alanda çalışıyorsa eğer mutlaka o konuyla ilgili yakından çalışan birileriyle temas kurmaya çalışıyor. Onların fikirlerini almaya çalışıyor. Bu fikirlerin bazıları biraz tabii hoş olmayan fikirler de olabiliyor. Zaman zaman Darwin'i botanikçi olmadığı için, botanik alanında iş yaptığı için küçümseyenler de oluyorlar. Evet, tarih onların hepsini
mesela haksız çıkarıyor. Bundan bahsetmişken aslında güzel bir örnek. Darwin'in orkidesi değil mi? Evet. Epey bir dalga geçilmişti ondan. Çünkü güve orkidesiyle ilgili bir konuydu zannediyorum. Bir programda da bahsetmiştim. Bunun çünkü o bir böcekle birlikte, güveyle birlikte aslında evrim geçirmiş bir bitkiydi. Onu o zaman anlayamamıştı ama siz anlatın istersiniz ben.
Şimdi şöyle, bu orkideyi gördüğü zaman yani nektarının nerede bulunduğu, orkidenin yapısını vesairesini incelediği zaman bunun nasıl tozlaşabileceği üzerine kafa yoruyor. Dolayısıyla eğer böyle bir bitki tek başına evrimleşmiş olamaz. Buna da hakikaten böyle 30 santim falan uzunluğunda uzantısı olan bir böcek olmalı ki buradan nektarı alabilsin, o esnada tozlaşmasını sağlayabilsin diye bir varsayımda bulunuyor görmeden o güveyi. Tabii ki biraz nasıl diyelim hakaretle dalga geçme arası bir tavırla karşılaşıyor. Onu hayal dünyasında yaşamakla, işte magazinel işler yapmakla filan suçluyorlar. Bazıları, herkes değil ama bu arada suçlayanların bir kısmı gerçekten o dönemin iyi botanikçileri.
Evet.
Ama tabii yani evrim teorisinde olduğu gibi burada da bazı bir takım iddialarında da olduğu gibi siz eğer doğaya ait bir gerçekliği tespit ettiyseniz, bunu bir takım sağlam temellere dayandırdıysanız, sizin kim olduğunuz ikinci planda kalır. Ya da sizi eleştirenin kim olduğu ikinci planda kalır. O gerçeklik öyle ya da böyle acı bir şekilde ortaya çıkar. Ki daha sonra bu güve tespit ediliyor.
70'lerde mi bulunmuştu? Yanlış hatırlamıyorsam. Çok çok yıllar sonra.
Çok sonra. Çok Darwin çok, göremiyor onun.
Yani çok çok yıllar sonra bulunuyor.
Bilim dünyası için bir sürpriz. Ama Darwin yaşasaydı çok büyük sürpriz olmazdı. Ha, buldunuz mu sonunda falan derdi büyük ihtimalle.
Evet, birçok belki de daha yeni keşfedeceğimiz onun bahsettiği birçok şey daha vardır diye düşünüyorum.
Ya tabii şimdi şöyle çağın çok ötesinde işler yapıyor. Sadece doğal seçilim meselesinde değil, botaniğin farklı alanlarında da kitapta bununla ilgili pek çok referans var ama bunu yaparken sıkıntı şu. Günümüz gibi her bilgiye her zaman ulaşamıyorsunuz. Bilgiye ulaşım biraz sıkıntı. Mesela Mendel'in çalışmalarından maalesef haberdar olamıyor. Özellikle sizin demin bahsettiğiniz tozlaşma, kendine tozlaşma vesaire meselelerini incelemeye çalışırken genetik diye bir şeyden çok bilgisi olmadığı için nasıl olabileceğiyle ilgili hep varsayımları biraz eksik kalıyor. Tabii insan düşünmeden edemiyor. Kitapta da ona biraz atıf var. Yani o bir de onu okumuş olsaydı nerelere taşıyabilirdi çalışmalarını? Bundan ilgili ancak spekülasyon yapabiliyoruz.
Evet,
tabii.
Ben mesela Joseph Hooker'ın onunla ilgili bir Darwin'le ilgili düşünme dair bir bölümü aktarayım dinleyicilerimize. Bir mektup arkadaşına yazmış. Şöyle diyor: Darwin hala deneyleri ve kuramı ile meşgul ve şimdi botanikte yaptığı şaşırtıcı keşiflerle bizi şaşırtıyor. Tozlaşma üzerine gerçekleştirdiği çalışmaları oldukça benzersiz. Botanik yazının tamamında bununla ve onun diğer eserleri karşılayacak hiçbir şey yoktur. Onu şüpheye yer bırakmayacak şekilde Avrupa'nın ilk doğa bilimcisi konumunu yükseltiyor. Gerçekten de bugüne kadar yaşayan herkesten daha büyük kabul edilecek mi diye merak ediyorum. Gözlem, hafıza ve değerlendirme gücü mükemmel görünüyor. Yorulmak bilmez çalışkanlığı ve deney tasarımındaki öngörüsü, kaynaklarının verimliliği ve onları yönetirken özeni rakipsiz. Müthiş anlatmış değil mi Darwin'i?
Yani evet, hem yakın mesai yapıyorlar, mesafeleri uzakta olsa sürekli iletişim halinde olmaları, bir de gerçekten yani kitabın başka bir yerinde de bahsettiği gibi o dönem çok muazzam bilim adamları var. Çok enteresan işler yapan, bir kısmının kıymeti çok sonradan anlaşılan çalışmalar oluyor ama Darwin onların arasında bile başka bir yerde duruyor. Ve kitabı işte baştan sona dediğim gibi bu iki hat üzerinden okuduğunuz zaman o farkın kaynağını anlıyorsunuz. O farkın kaynağını anlıyorsunuz. Kitaptaki tabiriyle Mendel'le kıyaslıyor bir miktar kendisini. Ki bence kıyaslamalar çok da doğru şeyler değil genel olarak ama bir şeyin altını çizmek için. Mendel iyi bir bilim insanıydı diyor. İyi deneysel çalışmalar yapan birisiydi diyor. Ama bununla deha arasındaki farkı burada görebiliyoruz.
Evet, muhteşem. Vallahi zaman aktı geçti yani. Son bir dakika kaldı. Şimdi ben birçok şeyi konuşamadık aslında ama yine de genel bir fikir verdiğimizi tahmin ediyorum dinleyicilerimize. Bence mutlaka alın sevgili dinleyiciler, okuyun, harika. Müthiş yani, akıcı bir dille yazılmış bir kitap. Lahana tarlasının gizemleri, cinsiyet ve tekil bitkiler, ava giden avlanır ve hoş başlıklarla birçok bölümde Darwin'in sevdiği bitkilerle ilgili, en güzel bitkilerle ilgili güzel bir çalışma olmuş. En son olarak iletmek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle.
Yani ben kitabı çevirmekten çok büyük bir mutluluk duydum. Sonrasında okumaktan da ayrı bir mutluluk duydum. Dediğim gibi yani bilimle ve bitkilerle ilgiliyseniz mutlaka okumanız lazım. Darwin'le magazinel değil, bilimsel anlamda bir merakınız varsa mutlaka okumanız gereken bir kitap. Ama bunların ikisi de değilseniz bile bu kitabı okuduğunuz zaman çok zihninizi o anlamda yorup yıpratacak terimlerin falan olduğu bir kitap değil. Sizi gerçekten bilime de botaniğe de yaklaştıracak bir kitap olacağını düşünüyorum. Umarım herkes okur, faydalanır. Ben çok faydalandım.
Harika, teşekkürler. Emeğinize sağlık.
Ben çok teşekkür ediyorum bizi misafir ettiğiniz için.
Teşekkürler. Evet sevgili dinciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. Program destekçilerime tekrar gönülden teşekkür ediyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.
Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.